Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Üçüncü serimizin son 8. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Allah'ın inayeti bize yeter.
Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebed ebedince bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Taht üzerinde oturana ve kuzuya ebede ebedince bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun. Bereket ve hürmet ve izzet ve kudret olsun.
Sevgili kardeşlerimiz, tekrar sizi İsa Mesih'in adında selamlıyoruz ve size hoş geldiniz demek istiyoruz bugünkü dersimize. Bugün devam ediyoruz size İsa Mesih'ten bize gelen zenginliklerden anlatmaya. Biliyor musunuz, bazı insanlar var, seviniyorlar ne zaman bir podarik, bir hediye onlara veriliyor. Ama var da bazen insanlar sanki ancak seviniyorlar güzel ambalajlarla. İçindeki hediye o kadar değer biçmiyorlar, ambalajlar daha fazla değer biçiyorlar. Ve ne yazık, öyle olursa bazen düşünüyoruz, hadi Allah beni kurtardı ve iş bitiyor ve bile unutuyoruz ne kadar zengin oluyoruz İsa Mesih'te. O bizi çok zengin etti ve tabii ki bu derslerde size birazcık anlattık ve anlatacağız. Ama ne var ki bunun dışında çok anlatılacak şeyler var, daha aklımız ermiyor. Yani Allah bu kadar çok seni, beni sevdi, bu kadar çok bizleri zengin etti İsa Mesih'in sayesiyle. Bugünkü temamız oluyor Allah'ın blagodatı, Allah'ın inayeti ya lütuf deniliyor. Bu bizim için ne anlam taşıdığını ve bizi ne kadar zengin ettiğini de bir anlayışa varalım. Blagodat, yani inayet ya lütuf nedir? Düşünelim biraz. Diyelim senin 6 yaşında bir tek oğlun var. Onu ama çok seviyorsun. Bir gün senin önünde, senin gözlerin önünde kötü bir insan senin oğlunu öldürüyor. Ve birdenbire senin sevdiğin tek oğlun yok oluyor. Çok büyük bir kötülük, büyük bir üzüntü. Ve elinden gelene kadar sen uğraşıyorsun o katili bulma. Ve ondan öç alacaksın, elinden geleni yapacaksın, onu da öldüreceksin yakaladığın zaman. O zaman ne yapmış oluyorsun? O zaman öç ve intikam almış oluyorsun. Ama diyelim sen daha akılcı davranıyorsun ve diyorsun yok ben kendi elimle öç almayacağım. Daha iyi ben gideyim, dava açacağım ona ve onu götüreceğim sıdyanın, yani hakimin önüne. Ve orada ona bir ceza çarptırılsın, ama o kadar bir ceza ki hiç çıkmasın bir daha Satvorene'den, Makbustan. O zaman ne yapmış oluyorsun? O zaman Sakon'un doğruluğunu aramış oluyorsun. Ama düşünelim şimdi bir durum daha var. Sen yakalıyorsun senin oğlunu öldüren adama. O da bir delikanlı. Ve onu yaptığı işini affediyorsun. Hatta onu kabul ediyorsun, bundan sonra senin evine girsin ve orada rahat yaşasın. Hatta senin oğlunun yerini onu da evlat alarsın. O zaman ne yapmış oluyorsun? Onun hak etmediği bir şey yapmış oluyorsun. blagodat yapmış oluyorsun. Buna deniliyor blagodat, buna deniliyor lütuf, inayet. Şimdi duyuyorum seni diyeceğin, sen çıldırmışsın ya, kim böyle bir şey yapabilir? Öyle bir insanın aklına başı dönsün, öyle bir insanın cezası çarptırılsın. Tabii tabii öyle düşünüyoruz değil mi? Ama şimdi başka bir örnek vereceğim. Diyelim sen Allah'ın önünde suçlu oldun, kabahatlı oldun. Öyle bir kabahat, öyle bir suç Allah sana çarptırıyor ölüm cezasını ve ebediyen seni cehenneme gönderiyor. Senin günahının uğruna. Ama ne var ki Allah'ın oğlunu gelip de senin ölmemesi için, cehenneme gitmemesi için senin için ölüyor. Kendi canını veriyor. Ve daha fazla, sanki bununla yetinmiyor, daha fazlasını da yapıyor. Seni evlat olarak kabul ediyor. Sen hak etmedin bunu. Seni kabul ediyor kendi oğul gibi, kendi çocuk gibi. Ve bu değil sadece aklımızdan çıkan bir düşünce. İşte bu tam kutsal kitaba dayanarak diyoruz ve biliyoruz böyle bir durum oldu. Böyle büyük bir kurtuluş bize verildi ve hak etmedik. Biz ölüm hak ettik ama ne var ki bize verildi blagodat, bize verildi Allah'ın inayeti. Bu blagodat, bu inayet bedava, karşılıksız bize verildi. Ama şimdi bakalım, sanki bununla yetinmiyor, Allah bizi çok zengin etti onun blagodat ile. O bizi kurtardı, o bizi kendi çocuk olarak kabul etti. Ama sanki bu yetmiyormuş gibi gösteriyor şimdi İncil'e bakarak, daha fazlasını da var. Efesliler bab 1 ayet 7 ve 8 okuyorum. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdı, döktürdüğü blagodatın zenginliği sayesinde Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz. Bir de diyor 2. bab ayet 7, bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle blagodatın sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda, vakitlerde sergilemek için yaptı. Yani sanki bu yetmiyor, bütün blagodatın zenginliği bizi kavuşturmak istiyor. Her şey blagodattır, blagodatla yaşıyoruz. Ve Romalılara bab 5 ayet 2'de şunu okuyoruz. İçinde bulunduğumuz bu blagodat Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk. İçinde bulunduğumuz blagodat Mesih sayesinde bize geldi. Açıklanılıyor. Bir de İbraniler mektubunda bab 4 ayet 16'da şunu da okuyoruz. Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde ne zaman lazımsa bize yardım edecek blagodat kavuşmak için Allah'ın blagodat tahtına, blagodat tronasına kurajla yaklaşalım. Yani Allah'ın blagodat tronası var ve orada her vakit İsa Mesih'in sayesiyle gelebiliriz. Ne zaman bize yardım lazım, ne zaman yardım ihtiyacımız var, o zaman blagodat bize veriliyor. Neden? Değil sadece kurtulmak için lazım blagodat. Bizim imanlı hayat sürebilmek için de lazım bize blagodat. Ve az önce dediğimiz gibi böyle oluyor. Blagodat karşılıksız veriliyor. Romalılara bab 11 ayet 6'da. Ama bu blagodatla olmuşsa demek ki iyi işlerle olmamıştır. Aksi halde blagodat artık blagodat olmaz. Eğer iyi işler sayesinde bunu kazanmış olsaydık, blagadat veriliyor besplatna, bez pari, parasız, karşılıksız. Ne dersin sen, davetli olmuş olsaydın prezidentinin akşam yemeğine? O güzel bir akşam yemeği yapıyor, özellikle tam senin için. Seni de buyuruyor, çağırıyor ama neler neler sergileniyor, önüne konuluyor, ağzın açık kalıyor. Hayatında görmediğin lezzetli güzel yemekler çıkarılıyor ve büyük bir büfe yapılıyor. Büyük bir sofra kuruluyor. Ve tabii ki sen coşuyorsun. O kadar bir blagodat sana verildi. Onun huzurunla, onunla beraber sen yemek yiyebilirsin. Bu akşam yemeğinden sonra, her şey bittikten sonra büyük bir gösteriş oldu tabii. Sen çıkmak üzerindeyken, onunla vedalaşırken, yani selamlaşırken elinde alıyorsun böyle bir yüzlef ve diyorsun sevgili prezidente, siz çok masrafa girdiniz ya, bu akşamı bana verdiniz. Biraz da katkıda bulunmak istiyorum da, buyurun şu yüzlef de sizin elinize veriyorum. Ne dersin, bu ne oluyor? Bu hakarettir. Bu hoş olan bir söz değildir. Onu utandırıyorsun, onu saygı göstermiyorsun, saygısızlık demektir. O prezidente sana güzel bir yemek yapmak istedi ve sen onu bir ödemekle, hadi kendi rahatsızlığını dindirmek istiyorsun. Olamaz. Hayır, blagodat karşılıksızdır. Ve hiçbir şey ile kazanılmaz. İyi işler, sevapları ile, kurban kesmekle blagodat insan kazanamaz. Ve bunu da başka yerlerde de okuyoruz. 1. Korintliler bab 1 ayet 4'te şunu diyor Apostol Paulus. Allah'ın Mesih İsa da size bağışladığı blagodatın ötürü sizin için her zaman Allah'a şükrediyorum. Yani Allah'tan aldınız blagodat. Blagodat verildi. Başka biri karar verdi. Değil, ben karar verdim. Ben hak ettim. Ben alacağım blagodat. Ben alacağım bu inayet. Bu karşılıksızdır. Ve 2. Timoteus mektubunda da bunu okuyoruz. Bab 1 ayet 9. Şöyle diyor. Allah bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi celi ve kendi isteği ve blagodata göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. O bizi çağırdı. Kendi blagodatına göre, kendi isteğine göre oldu bu iş. Değil bizim isteğimize göre. Ve bunu lazım iyi anlayalım. Bir gün bir kadın varmış. Onun tek bir kızcağız varmış. Ama o kızcağız çok hastalanmış. Ve yatıyormuş hasta yatağında. Ve korkunç bir hastalık. Tabi çeşitli doktorlarla tanışmış ve doktorlar da diyor ona lazım yedirsin üzüm, taze üzüm. Ama öyle bir vakitte ki üzümler bulunmuyordu. Ama biliniyor padişahın bahçesinde orada özel işçiler vardı, özel bahçılar da vardı. Orada üzüm bulunuyordu. O kadın gidiyormuş. O padişahın kapısına kadar ve orada bekçiyle, orada bekleyen insan ile konuşuyor. Acaba siz bana biraz üzüm satabilir misiniz? Hayır, bu üzümler değil normal üzüm. Bu üzümler özel yetiştirilmiş üzümler. Bu satılmaz. Defolun buradan. Kovdular onu. Ama bu kadıncağız çok seviyor kendi kızını ve biliyor... Doktorlar demiş lazım üzüm yesin. O zaman her gün rahatsız etmiş ama her gün kovuluyor oradaki bekçilerden. Ama ne var ki prensesin kulağına da giriyor bu söz. Bir kadın geliyor üzüm istiyor padişahın bahçesinden. Ne var ki o zaman o kadın öbür gün yeniden geldiği zaman prenses de kapıya yanaştı ve onu içeri buyuruyor. Ben duydum, siz üzüm istiyorsunuz. Ama bilin bu üzümler satılık değil. Satılık değil, satın alamazsınız bu üzümleri. Ama ne var ki padişah satmaz bu ama kendi halkına hediye veriyor ve koparıyor ve onun sepetini dolduruyor üzümlerle. Satılmaz ama bedava veriliyor. Hakkı var padişah bunu yapsın kendi üzümlerle. Ve böyle bir hakkı var, daha kuvvetli olanın birinin hakkı var, blagodat göstersin daha zayıf durumda olana. Aynı durum oluyor ne zaman satvorinde oluyor insan, bir hakkı var, prezidenta onu amnestiye, onu serbest bıraksın. Eğer öyle bir sakonun dışı değil, prezidentanın hakları var bunun için. Bir satvorine bir hükümlü insan serbest bıraksın. Yani kazanılmaz bir durum. Bunu anlıyoruz. Blagodat'ın zenginliği bize veriliyor ve Allah yetmiyor, sanki Allah'a yetmiyor. Bizi sadece çıkarsın çamurundan. Hayır, o istiyor bollukta, rahatlıkta yaşayalım, giydirilmiş ve şık ve rahat hayatında sürelim. Onun isteği budur. İmanlı hayat için konuşuyoruz. Ve böylece bakalım birazcık da bu kurtuluş nereye dayanıyor? Rabbin sözü bunun için bize yeterince kadar bilgi veriyor. Ve birkaç ayetlere bakıyoruz. İlk önce bakıyoruz elçilerin işlerine. Bab 15 ayet 11. Bizler Rab İsa'nın blagodatla kurtulduğumuza inanıyoruz. Rab İsa Mesih'le gelen blagodat bize kurtuluş getirdi. Ve Romalılar bab 3 ayet 24'te şöyle okuyoruz. 23'ten başlıyoruz. Çünkü herkes günah işledi ve Allah'ın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Allah'ın blagodatla karşılıksız olarak paklanırlar. Yani çok belli oluyor, kurtuluş gelmiyor, biz bir şey yaptık. Kurtuluş geliyor, Rab bir şey yaptı diye. Ve biz sadece imanla bunu kabul ediyoruz ve kavuşturuyoruz. Efesliler bab 2. Bakıyoruz ayetler 5 ve 8. Suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun blagodatla kurtuldunuz. İman yolu ile blagodatla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Allah'ın armağanıdır. Allah'ın hediyesidir. Yani karşılıksız bir hediye kazanılır mı? Hayır, bir hediye veriliyor karşılıksız. Allah kurtuluş da böylece bizi verdi. Ve devam ediyoruz. Bakıyoruz şimdi 2. Selanikliler bab 2 ayet 16 ve 17. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevmiş olup blagodatıyla bizi sonsuz kuraj ve sağlam bir umut vermiş olan babamız Allah sizi yüreklendirsin, her iyi elem ve sözde pekiştirsin. Yani Rabbin blagodatı, İsa Mesih'le gelen blagodatla bize oldu sonsuz bir kuraj ve sağlam bir umut. Titus mektubunda bab 3 ayet 7'de diyor. Öyle ki onun blagodatla aklanmış, paklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Yani görüyoruz her şey başladı karşılıksız. Biz övünemeyiz. kendimizle. Biz övünebiliriz sadece blagodatla. Blagodat bizi kurtardı ve blagodat da bizi yaşatır ve blagodat da bizi güdüyor. Yani Allah'ın blagodat ve merhamet, lütuf bizi çok şeyler verdi. Biz özellikle bu seriyede sizi açıklamak içindeydik. Yani sizi açıkladık neler neler var. Allah'ın sakonun getirdiği cezasından kurtulduk blagodatla. Allah'ın çocukları olma hakkını aldık Allah'ın blagodatla. Artık serbest olmaya çağrıldık ve serbest olduk İsa Mesih'le gelen blagodatla. Allah'ın gizliliklere ortak olduk. O bizi açtı. Kendi isteğini, kendi bildirisini bizi bildirdi blagodatla. Bizi verdi yaşayan bir ümidimiz. Yani biliyoruz artık nereye gideceğiz. Bir öz vatanımız var. Neden oluyor? Allah'ın blagodatla. Bize verildi bir yardımcı. Yalnız değiliz. Neden? Çünkü Rab bizi blagodat verdi böylece. Allah'ın sevgisi bizim kalplerimize dökülmüştür. Ve artık Mesih'in istediği gibi insanlar olabiliriz onun kuvvetiyle. Neden? O bize verdi kendi blagodatını. Lazım bunu biraz daha iyi anlayalım, biraz da düşünelim ve Rab'be övelim ve Allah'ın inayete dayanarak günden güne yolumuzu devam edelim ta onu göreceğimize kadar.
Gene ve gör, Rab iyidir, beni sever ve affeder. Günahlıydım, perişanım, O aradı ve kurtardı. Günahlıydım, perişanım, O aradı ve kurtardı. Çobanımdır İsa Mesih, beni tanır ve kayırır. Günahlıydım, perişandım, O aradı ve kurtardı. Günahlıydım, perişandım, O aradı ve kurtardı.
Bu harika, büyük blagodat nasıl geldi bize diye sorarsak bakalım. Yuhanna bab 1 bizi bunu daha güzel açıklıyor. Ayet 14'te başlıyoruz. 16 ve 17'de okuyoruz. Söz insan olup aramızda yaşadı. Birinci ayette okuyoruz. Söz Allah idi. Burada okuyoruz. Söz insan oldu. Yani İsa Mesih aramızda yaşadı. Biz de onun büyüklüğünü, yüceliğini, babadan gelen blagodat ve gerçekle dolu olan biricik oğlunun büyüklüğünü gördük, yüceliğini gördük. Bu yücelik, bu görkemlik, bu büyüklük belli oldu. O dolu idi blagodatla ve istina ile, yani gerçekle, inayetle ve gerçekle. Onun tabiatı budur. Onun hayatı budur. Onunla dolu idi. Ama ayet 16 ve 17 diyor. Çünkü hepimiz onun doluluğundan blagodat üzerine blagodat aldık. Yuhanna şahit olarak bunu diyor. Çünkü İsa Mesih ile beraber yaşıyordu ya. 17. ayet diyor. Kutsal yazı Musa aracılığıyla, kutsal sakon Musa aracılığıyla verildi. Ama blagodat yani lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani daha evvel yok idi, görünmedi, duyulmadı bu blagodat, bu inayet, bu karşılıksız olan büyük kurtuluş. İlk önce okuduk 14. ayette onun tabiatı buydu, onunla doluydu. Burada okuduk 17. ayet bize verildi, bize geldi, bize düştü bu bereket. Bizim oldu artık bu bereket. İsa Mesih ile geldi ve bu sebeple Apostol Paulus ne zaman konuşuyor Efes'teki kilise güdüçüler, toplantı güdüçülerle onlara şu örnek veriyor. Ayet 24, Bab 20 ayet 24. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim, koşuşunu bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, yani Allah'ın blagodatı açıklayan İncil'i şahitlik etmeye görevini tamamlayayım. Yani Apostol Paulus kendini şöyle anladı, şöyle gördü. Bana verildi bu görev Allah'ın blagodatı, Allah'ın büyük sevgisi açıklayayım, yayayım, bildireyim herkese. Bu görev bana verildi. Ve bu işi bitirmek istiyorum. Bunun için yaşıyorum diyor. Başka benim canımda biri o kadar önemsemiyorum. Daha iyi, daha önemli oluyor Rabbin işi bitirmek, bana vermiş olduğu görevi bitireyim diyor. Ve bu oluyor blagodatın müjdesini bildirmek. Ve blagodat vakti içinde yaşıyoruz, bir kere dedik. Buna da deniliyor kilise vakit, imanlılar topluluğu vakit, blagodat vakit. Neden insan sakon tutarak kurtulamıyor? Blagodat yoluyla, İsa Mesih ile gelen blagodat yoluyla kurtuluyor. 2. Korintliler mektubunda Apostol Paulus bize daha bilgi veriyor. Bab 8 ayet 9. Rabbimiz İsa Mesih'in blagodatı, yani lütufunu bilirsiniz. Onun yoksulluğu ile siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Burada iki durum için konuşuluyor. O zengin idi ve fukara oldu. Blagodat böyle gösterildi. Zengin olduğu halde kendiliğinden kendini alçaltarak fukara oldu. Onun zenginliği neydi? O bilmezdi günahı, o bilmezdi karanlığı, o bilmezdi ölümü. O sadece ebediyenden beri, sonsuzluktan beri baba ile beraber idi. Ebediyenden beri Allah'ın oğlu odur. Huzur içinde, rahatlık içinde. Yani sayılmaz, bilinmez ve akıl ermez onun büyük zenginlik. Yani onun zenginliği insan sözleriyle anlatılmaz. O kadar büyüktür ve biz de bir türlü bunu anlayamıyoruz. Neden bu yerdeniz? Evet, bu kadar büyük bu zenginlik bıraktı ve bizler için fukara oldu. Ve böylece ikinci duruma geliyoruz. Onun fukaralığı, onun yoksulluğu neydi? Onun yoksulluğu ile sayesiyle, aracılığıyla biz zengin olduk. Ve işte bu da bir zenginliktir. İsa Mesih'in blagodatı, İsa Mesih'in inayeti anlatmaktayız. O fukara oldu ne demektir? Düşünebilir misin? Bütün kosmosu, bütün ağaçları, bütün hayvanları, bütün insanları, her şeyi yaratan kendini o kadar çok alçaltıyor, bir bedene giriyor ve aramızda yaşıyor. Bu nasıl olur? Nasıl olur da evreni, kosmosunu, yıldızları yaratan bizler gibi biri olsun, günah haricinde, günahsızdı, günah yoktu onda. O insan oldu, aramızda yaşadı ki biz ona gelebilelim, ki biz onu anlayabilelim, onun sevgisini tattalım. İnsan oldu ama değil iyi, normal, herkes insan gibi yaşıyor bir durumda. Ama nasıl oldu? İşte olabilirdi, insan olarak büyümüş insan olarak bu dünya gelebilirdi. Neden? O Allah'tır. O diyebilirdi. Şimdi ben istiyorum olgunlaşmış, büyümüş bir insan olarak geleyim. Hayır, o yardımsız, yardıma ihtiyaca bağlı olan küçük bir yavru, bir bebek, bir bebecik olarak bu dünya geldi. Yani her şey baştan tadına vardı. İnsanlık ne demektir? İşte o da bir bebek olarak doğdu ve değil dünyanın en zenginler gibi, en fukara gibi yine doğdu. Yani en aşağı yer aldı. Kendini o kadar çok alçattı ki nerede doğduğunu İncil bize anlatıyor değil mi? O doğduğu damda, hayvanlık, yemlikte, hayvanların yerinde. Yani biz bile orada doğmadık. Ve biz de müsaade etmezdik bizim çocuklarımız, kızlarımız orada dünyaya gelsin. Ama o kendini o kadar çok alçattı, orada razı oldu, Allah'ımız orada doğdu. Ve aramızda yaşadı ama nasıl aramızda yaşadı? Kendi sözleriyle bunu söylüyor. Ben gelmedim hizmet edilsin diye bana. Hayır, ben kendim hizmet etmeye geldim. Yani kendini hizmete kıldı, hizmete verdi, hizmetçi olarak geldi. Değil en büyük padişah olarak. O en büyük padişahtır ama onun büyüklüğü böyle belli oldu. Nasıl bir durum, nasıl bir bağlantı kurdu, bırakılmış en küçük, en aşağı insanlarla ilgi kurdu. Çünkü en aşağıdakilerini kaldırmak istiyor. Ve böylece 30 yıl aramızda yaşadı, gizli gizli saklı. Ondan sonra 3 yıl boyunca iyilik yaparak, İncil'i vaz ederek, yani bir kötülük, bir kötü laf, bir kötü söz, bir kötü hareket ondan görünmedi, işitilmedi. Ne var ki buna rağmen hor gördüler, sövdüler, istemediler onu. Ve bırakılmış, terk edilmiş biri olarak nihayet artık evi yokken bile geziyordu değil mi? Çünkü dedi bir kere başa konacak yerim yok. Ama son olarak ihanet edildi. Yahuda İşkariot tarafından, onun en yakın insanlar tarafından ihanet edildi. Biraz para uğruna satıldı, hırsızlar katillerin eline verildi. Ve onun başka yakın dost tarafından inkar edildi. Hani seni tanımıyorum diye dedi, onu da bıraktı. Sonun olarak haksız yerine dava kuruldu ona. Ve bu dava değil, doğruluğa dayanan bir dava idi. Bu dünyanın büyükleri ona haksızlık ettiler. Bak, 3 kere bile dedi Pilatus, onun sıdya dedi, ben onda suç bulmuyorum. Buna rağmen onu teslim etti, öldürülsün, haça girilsin. Ve son olarak işte haçlandı, çiviler, enzeler onun ellerini, onun ayaklarını deldi. Ve orada işte ağacılar adam gibi asılı duruyordu yeryüzün ve gökyüzün arasında, ki bizi barıştırsın, ki bizi Allah Baba yanına götürsün. Ve ölümü tattı, ölümü bilmeyen ölümü tattı, her şeyi şekil veren, her şeye hayat veren kendisi işte ölümün tadısına vardı. Bu demek onun fukaralık, bu demek onun aşağılanması, bu oldu ki bizi kaldırsın diye. Ve böylece Davud'un sözler var, bir sözü var psalmilerde, mezmurlarda diyor. Senin aşağılanması beni kaldırdı diyor. Evet, o bizi gelmeseydi biz kaldırılmazdık. O bizi gelmeseydi biz o göklere bağlı olan, Rabbi bağlı olan bu güzel zenginliğe tatmazdık. İşte İsa Mesih'in inayeti budur. O zengin olduğu halde bizler için fukara oldu ki biz onun fukaralığıyla zengin olalım. Bu değil paraya, maddi duruma bağlı olan bir zenginlik. Hiçbir insan senin alamayacak bir zenginlik kavuştun kardeşim onun sayesinde. İsa Mesih'te zenginsin. Onun blagodatı sana verildi. Onun inayeti sana verildi. Böylece layık yaşayalım buna. Ve seni sevinelim bu zenginlik içinde. Şimdi sesleyeceğiz bir ilahi. Ondan sonra devam edeceğiz.
Thank you.
Şimdiye kadar bu tema üzerine dururken bu durumlara konuştuk. Allah'ın inayetin zenginliği nedir? İşte bedavadır, karşılıksızdır, hak etmediğimiz bir şey ama verildi bize. Ve dedik nasıl bize geldi, buna da biraz baktık. İsa Mesih'in sayesiyle tabii bize geldi. Ve böylece bize açıklandı. Böylece değil sadece lafta kaldı, Allah bir gösteriş yaptı, oğlunu yolladı ve onun sayesinde işte bize oldu bu inayet, bu blagodat. Ama şimdi pratik imanlı hayatımız için de Rabbin blagodatı, Rabbin inayeti gereklidir. Onsuz yaşayamıyoruz, onsuz da büyüyemiyoruz, onsuz da ilerleyemiyoruz ve bunu istiyoruz değil mi? Aslında istiyoruz da Rab bizi kullansın, büyüyelim, ilerleyelim, onun için işleyelim ve bu işler için de işte onun inayeti bize lazım. Apostol Paulus anlatıyor kendi hayatımdan bir şeyler. Yani Rab onu nasıl kullandığını, ne acılar, ne elemler, ne sıkıntılar çektiğini 2. Korintliler bab 11'de bunu okuyoruz. 12. babında bir durum, bir gizlilik bizi açıklıyor. Bazen düşünebiliriz, nasıl olabilir de bu kadar büyük işler becerebildi bu Apostol Paulus? O değil mi sadece bir insan? Tabii sadece senin benim gibi bir insandı. Ama dersin ona erişemem. O çok uğraştı Rab'in tağlasında, sağa sola koştu ve Rab Allah onu kullandı çok yerlerde. Ama ne var ki senin benim gibi bir insan idi. Önemli bir ders onun anlaması gerekiyordu ve bizim de anlamamız gerekiyor. Bu yazıyor işte 2. Korintliler bab 12'de. Ve buna da biraz bir göz dikelim. Apostol Paulus hasta idi. Tam açıklanmıyor onun hastalığı ne idi ama zayıf bir yanı vardı, zayıf bir tarafı vardı ve bazen bundan sıkıntı da çekiyor. Bazı İncil öğretmenler, muallimler diyorlar olabilir. Ne zaman İsa ona göründü, Damaskus'a giderken, o kasabaya giderken ne istedi? Daha inançlı değilken inançlılara zulüm etmek, inançlılara eziyet etmek. O yoldayken Rab İsa ona göründü ve o kadar şılayan bir ışık göründü. O 3 gün süreli kör oldu. Okuyoruz. Ama ne var ki galiba bu körlükten ne zaman ışığı kavuştu tekrar, ne zaman Rab'e iman etti, Rab ona da göz ışığı da kavuşturdu. Ama olabilir o ona bir hastalık idi. Kaldı bir diken onun bedeninde. Neden? Galatyalılar mektubunda yazıyor, Galatyalılara övüyor onlara ve diyor, ben sizi şahitlik ediyorum, biliyorum, eğer mümkün olsaydı kendi gözlerinizi çıkarıp bana verirdiniz. Bu sebeple düşünülür, galiba gözlerde biraz onun bir problemi vardı. Ve burada 12. babda 2. Korintliler diyor, Allah'a yalvardım, bu dikeni, bu acı benden alsın. 2-3 kere yalvardım Rab'e. Ama Rab bana bir cevap verdi ve bu cevap değil benim beklediğim gibiydi. Ben isterdim bu diken alınsın, bu acı benden kaldırılsın. Ama ne var ki Rab'in bana verdiği bir cevap daha uygun idi. Neydi bu cevap? İşte bunu okuyoruz böyle. 8. ayet ve 9. ayeti okuyorum. Bundan kurtulmak için Rab'be 3 kez yalvardım diyor. Ama o bana dedi ki, inayetim sana yeter. Blagodatım sana yeter. Çünkü gücün güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, soğukları, sülümleri ve darlıkları sevinçle karşılarım. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Anladın mı kardeşim? Burada var bir iş. Burada var bir gizlilik. Allah'ın inayetini sen de neler neler yapabilir eğer onun önünde boyun eğersin. Rab sana da diyor, bana da diyor, hepimizi diyor, kardeşlerimizi de diyor, benim blagodatım, benim inayetim, benim lütufum sana yeter. Sen sağa sola koşup da bir çare düşünme. Benim blagodatım sana yeter. Belki güçsüzlük hissediyorsun. Belki dersen nasıl çıkacağım? Ben bir çare bilmem. Belki dersin nasıl bu sıkıntıdan kurtulurum? Ama Rab işte Apostol Paulus'a verdiği gibi bir cevap verdi, sana da veriyor. Benim blagodatım sana yeter. Neden? Benim blagodatı onun kuvvetini gösterebilirim zayıflıkta. Yani kuvvetli insanlar övünüyorlar kendi kuvvetinden değil mi? Ama zayıf neyle övünsün diyemez. Ben becerdim, ben yaptım, ben büyüküm diyemez. Neden? Çünkü o yerle bir oluyor. O toprağın tozunu kendini hissediyor. Ondan bir şey gelemez. Ama ne zaman da Rabbin eline kendini bırakıyor, Rabbin inayeti onda bir şey yapmaya başlayabilir. Ve ne zaman olur bir şey, kendisi övünemez. Sadece diyebilir, Rabbin blagodatı övülsün, o becerdi ve beni kullandı. Anlıyor musun kardeşim? Kimse övülmesin Rabbin önünde diye. Rab işte bu yolu seçiyor ve diyor, benim blagodatım sana yeter. Belki sen de dersin, keşke bu dert, bu acı, bu hastalık, bu durum, bu insan yanımda olmasaydı, onunla evli olmasaydım, eydi ben Rab için daha fazla çalışırdım. Yok yok, Rab biliyor seni nereye koydu. Rab da biliyor niçin bulunduğun durumda bulunuyorsun. Rab işte sanmayın o kaçırdı bir şey. O nereden ve ne için ve nasıl seni kurtardığını iyi biliyor. Ve değil sadece başlangıcı biliyor, biliyor da bütün hayatını sonuna kadar. Sana zarar verici durumlara müsaade etmez. Bu sebeple bu aklından gidelim. İlk önce sıkıntı gibi duran durumlara diyelim, ya Rab belki buna müsaade ettin. Büyük olmayayım diye, büyükleme yapmayayım diye. Ki senin blagodatın övülsün. Bak sana teslim oluyorum Rabbim. Artık sen istediğini becerebilirsin benimle. Çünkü ben bir şey beceremiyorum. Anlıyor musun? Rabbin blagodatı övülsün sende de bende de. Allah'ın blagodatı sana yeter. Bana da yeter. Ve diyor, daha çok arayayım, zayıflığa düşüyorum. Değil günahın zayıflığına. Daha fazla kendi güçsüzlüğümü hissedeyim de neden o zaman ihtiyacım var Rabbin blagodatına. O zaman kendime güvenmeyeceğim. Daha fazla Rabbime güveneceğim. O bir iş becersin. Yani öyle durumlar faydalı olur. Ve bak Apostol Paulus bununla övünüyor. Biz de böylece övünelim. Ve bunu da anlıyoruz. Apostol Petrus, o da bizi uyarıyor. 2. Petrus mektubunda bab 3 sonunku ayet 18. ayet diyor. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in blagodatında, lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Aha. Değil sadece haydi hava hoş biz kurtulduk nasılsa, inayet bize verildi, iş bitti. Yok. Rab sende ve bende bir iş devam etmektedir. Yani kurtulmakla işler bitmiyor. Bebekte kalmakta iş bitmiyor. Yani sen çıktın annenin rahmininden ve bebek oldun, insan oldun, haydi iş hazır bitiyor. Yok, bebek de büyümesi lazım. İlerlemesi lazım, ayağa kalkması lazım, işte işlemesi lazım. Ve imanlı da öyle olsun. Bu sebeple diyebiliriz, kurtuluş için blagodat lazım. Blagodatsız insan kurtulamaz. Kimse diyemez ben kurtuluşu becerdim, ben hak ettim Allah'ın önünde sevaplar yaparak, iyi işler yaparak. Allah beni kabul etmeli. hiç kimse kendi işlerine dayanarak Allah'a gelemez. Nasılsa öyledir, Blagodat'a bağlı oluyor kurtuluş, imanlı hayatta bağlı oluyor, imanda büyümesi de bağlı oluyor. Rabbin Blagodat'ına ne kadar yer veriyorsun sen de işlesin. İlerleyin diyor Apostol Petrus, Rab İsa Mesih'in inayetinde ve ona güven bağlamakta ve onu tanımakta. Kalmayın sadece daima bulunduğu yerde. İlerlemek var. Bunun tersine de uyarı da var. Apostol Paulus Galatya'daki kardeşleri 5. bab 4. ayete azarlamak zorundaydı. Eleştirmek zorundaydı. Siz arıyorsunuz bunca vakitten sonra tekrar sakonun yolu ile Allah'ın rızasını kazanma. Bunun için uğraşıyorsunuz ama bunu yapmakla eğer tekrar düşünürseniz sakın tutmamız lazım ve böylece Allah'a daha yakın olacağız. Daha çok blagodat bize verilecek. Yanılıyorsunuz, blagodat değil işlere dayanarak veriliyor. Blagodat veriliyor karşılıksız. Daima hazır. Bu sebeple başta dedik, yani kavuştuğumuz blagodatta istediğimize kadar ne kadar lazımsa her gün, her an alabiliriz. Rab işte buna hazırdır. Ve Apostol Paulus onlara uyarıyor. Siz blagodattan düşüyorsunuz ne zaman? Yine dönüyorsunuz sakon işlerine ve bağlıyorsunuz kurtuluş bunlara. Veyahut da İbranilerde bab 12 ayet 15'te diyor. Blagodatta yoksun kalmayın. Yoksun kalmayın blagodatta, inayette. Yani ilerleyin. Yani Rabbin bilgisine bağlı oluyor. Onun bilgisinde de büyümekle onun blagodatı da çoğalıyor bizde. Çünkü ne kadar fazla Rabbi tanıyoruz, kendimizi de anlamaya başlıyoruz onun ışığında. Ve anlıyoruz biz bir hiçiz. Rab her şeydir. Biz bir şey değiliz. Bunu daha fazla anlıyoruz ve daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Rab bizi versin blagodat. Blagodatla yaşıyorum. Blagodatla kurtuluyorum. Blagodatla da yaşıyorum. Ve blagodatla da devam edeceğim. Ona dayanarak diyebilirsin o zaman. Ama görüyoruz İncil'e bakarak bazı durumlar da var. Blagodat bizde ne yapıyor? Ne durumlara yardım ediyor ve bazı ayetlere bunun içinde bakacağız. Ve bakıyoruz 1. Korintliler bab 15 ayet 10. Orada Apostol Paulus kendi hayat üzerine konuşuyor ve açıklık veriyor. Ama şimdi ne isem Allah'ın lütfu ile öyleyim. Onun bana olan lütuf boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Allah'ın bende olan blagodat ya da lütuf emek verdi. Apostol Paulus işte bunu iyi anladı. Eğer Rab ona değil sadece kurtuluş ama ona da çalışma kuvveti vermeseydi, eğer Allah'ın blagodatı ona destek vermeseydi, Allah için işleyemezdi. O diyor, ben çok becerdim ama bu değil benden, Rabbin blagodatın, Rabbin inayetinin sayesiyle oldu. Yani Rabbin blagodatı bizim hayatımızda işlemek istiyor, bizi destek vermek istiyor, gerekeni bize vermek istiyor. Ve başka bir yerde şunu okuyoruz, Titus bab 2 ayetler 11 ve 12. Çünkü Allah'ın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütuf ortaya çıkmıştır. Bu lütuf Allahsızlığı ve dünya arzularını reddedip ve dünyada sağduyulu, doğru ve Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. Aha, burada iki iş yapıyor Allah'ın inayeti. Birinci iş oluyor bizi kurtarmak. İkinci işte olur bizi de eğitiyor. Neden? İnayetle yaşıyoruz. İnayetle de işliyoruz. İnayetle de bir anlayışa varıyoruz. Ve İbraniler mektubunda bab 13 ayet 9 bize şunu diyor. Yüreğin Allah lütfuyla güçlenmesi iyidir. Bizim ruhani anlayış, bizim ruhani büyümemizi sağlayan yine Allah'ın inayetidir. Onun sayesinde bizim kalbimiz, yüreğimiz, yani ona Rab'e verdik ya, güçlenmesi oluyor. Onun sayesinde büyüyoruz. Kimse diyemez, ben becerdim kurtuluş, ben de koruyorum kurtuluş, ben de sadık kalıyorum, ben beceriyorum. Yok. Rabbin inayeti sende işlemek istiyor ve seni de günden güne değiştirmek istiyor ki olasın İsa Mesih'in benzeyişinde. Ona daha fazla benzeyesin. Ve kardeşler arasında Rabbin talasında işlerken, kardeşlere hizmet ederken, sevgi gösterirken de Allah'ın inayeti bize gerekeni veriyor. 1. Petrus mektubu bab 4 ayet 10 diyor. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız bunu Allah'ın çok yönlü lütfunun iyi bir kahyası olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. Yani burada diyor Rabbin lütuf, Rabbin inayeti bize verdiği çok çeşitli hediyeler, bahşişler ve onlar verildi hizmete sokalım diye, hizmet için kullanalım diye. Yani Rabbin blagodatı bize ne lazımsa veriyor ki doğru ve iyi bir şekilde hizmet edebilelim kardeşlerimize ve Rabbimize tabi. Ve böylece sorsak kime veriliyor bu inayet? Kim onu kazanabilir? Kim onu hak edebilir? Rabbin bir sözü var. 1. Petrus 5 ayet 5'te diyor. Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. İnayet verir kime? Kendi onun önüne gelip de kendini alçatanlara veriliyor bunu. Eğer kendi gözünde kendini büyük görürsen beklemeyin. İnayet sana verilecektir. Çünkü kendine güvenen o bağlı kalmayacak Rabbin inayetine. Ve o sana diyecek ben becerebilirim onsuz da. Ama yanılıyorsun eğer öyle bir düşüncen varsa. Sevgili kardeşlerim bunu anlayın. Allah'ın inayeti bizi çok zengin etti. Neden her gün için ne lazımsa ondan alabiliriz. Ne ihtiyacı varsa ruhani yönünden, praktik durumunda Rab bize destek veriyor bol bol. Böyle de bir kere denildi. Kardeşler olsunlar, diri taşlar. Rabbin sözü de bunu diyor. Biz oluruz Rabbin binasında diri taşlar, yaşayan taşlar. Ama o taşlar arasında dökülmesin, düşmesin var cement konuluyor. Ve bu olsun blagodat. Blagodatla koyduk, blagodatla da birbirine bağlıyız ve dayanıyoruz. Yani çok şeylere baktık bu seriyede. Biz baktık İsa Mesih'in sayesiyle bize ne gibi zenginlikler düştü ve artık senin benim sayılabilir. Ve bunların değerini bilerek, kullanarak Rab'e layık ve yakışır bir şekilde yaşayalım ve yolumuzu devam edelim kardeşlerimiz. Duyduk Allah'ın sakonun getirdiği cezasından kurtulduk. Bir de duyduk Allah'ın çocuklara olma hakkını da aldık. Ve duyduk İsa Mesih'in sayesinde serbest olduk sakondan, eski hayatından da. Ve Allah'ın gizliliklere bizi bildirildiği ve ortak olabiliriz, Rabbin isteğini anlayabiliriz. Bu da bir zenginliktir. Bir de yaşayan bir ümidimiz var. Boş boşuna yaşamıyoruz. Biz biliyoruz buradan, bundan sonra nereye gideceğiz, neye doğru koşuyoruz, neyi bekliyoruz. Ve burada kalırken tek başında değiliz, yalnız değiliz, bırakılmış durumda değiliz. Bir yardımcımız var, ona da baktık. Ve tabii kardeşler arasında iyi bir hayat sürebilmek için sevgi gereklidir. Ve bu verildi Kutsal Ruh'un aracılığıyla kalplerimize. Allah'ın sevgisi dökülmüştür kalplerimize. Ve inayetle yaşıyoruz. Allah'ın inayeti bize yeter de diyebiliriz. Artık kardeşler daha ne bekliyorsun? Haydi kardeşlerimiz beraberlikte Rab İsa'nın gelişini özlemle bekleyelim, ama beklerken de boş durmayalım. Rab'in adından gidelim. Böylece burada bizim üçüncü serimize son vereceğiz. Bu seri bitiyor, ama bundan sonra yeni bir seriyi sizin önünüze koymak zevk duyuyoruz. Sizin önünüze koyacağız yeni bir seriye ve o serinin tema olacak İsa Mesih'in ardından gitmek pratik olarak ne demektir? Şimdi bu seriye bir dua ile kapatalım ve size o zaman Rabbin eline emanet ediyoruz. O sizi koruyor. Siz onun elindesiniz eğer İsa Mesih'e bütün kalbinizle iman bağlamışsınız. Rabbi şükredelim. Haydi beraber bir duada. Ya Rab, yüce olan kosmosu evreni yaratan Allah'ımız, sen oldun artık bizim göklerde olan babamız ve İsa Mesih'in sayesinde biz oğluk hakkına kavuşturduk. Rab, sana teşekkür etmek istiyorum. Ve artık inayetle yaşıyoruz. Senin inayeti bize yeterdir, biz de diyebiliriz. Sen bizi koruyorsun ve sen bizi taşıyorsun. Bizi dayanmak kuvveti veriyorsun. Sıkıntılarda doğru davranalım değil, eski kafadan gidelim. Rab, sana borçluyuz, senin inayetine borçluyuz. Hak etmedik hiçbirimiz. Ama sen onu bize verdin ve bunun için bütün kalbimizle Rab Allah'ımız İsa Mesih'in adında sana teşekkür ederiz. Amin.
Gökteki yüce vardan da hazırladı yer bize. Cennette birleşince o ne sevinçli bir gün olur. İsa'yı görünce bizi hep sevinç doldurur. Bir gün bu yol son bulunca haçlar taca dönecek. Cennette birleşince o ne sevinçli bir gün olur. İsa'yı görünce bizi hep sevinç doldurur. Rab'be hamdlar sunalım. Rab hoşnut olursa eğer her tür zahmete değer. Cennette birleşince
koşalım, tez gelirsem diyelim. İnci kapıdan geçelim, altın kente girelim. Cennette birleşince o ne sevinçli bir gün olur. İsa'yı görünce bizi hep sevinç doldurur.
Evet, bu serinin, üçüncü serinin son dersimize yine koyuyoruz bir ayet beraber, bunu ezberleyelim, kalbimizde saklayalım Rab Allah'ımızın sözlerini. Burada bugün okuyacağız ve ezberleyeceğiz bu ayet. 2. Korintliler bab 12 ayet 9. Ama o bana dedi ki, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Şimdi yavaş söyleyeceğim. Aralıklı peşinden siz de söyleyesiniz. 2. Korintliler bab 12 ayet 9. Ama o bana dedi ki, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Ve şimdi hepimiz beraber söylüyoruz bir daha. 2. Korintliler bab 12 ayet 9. Ama o bana dedi ki, lütfum sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. İşte Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.